Ayrım 27. Başbakan Arthur Hayley. Sayfa 262. Havadaki gerilimin azalmasına rağmen Howden hala duyduğu öfkenin etkisi altındaydı. İntikam almak istiyordu. Aynı sözlerle cevaplandırmak, karşılığını vermek, içinden geldiği gibi saldırmak. Zenginlikle dolup taşmış, şişmanlamış bir ulus tarafından hırslı olmakla suçlanmak saçma oluyor. Ancak silah zoruyla bencil, tecrit politikasından vazgeçen Birleşik Amerika korkaklığın adını ağzına almamalı. Kanada'nın tereddütü bile Amerika'nın doları her sorunun çözümü olarak kabul eden saf, kör, siyasi görünüşten daha iyiydi. Daima haklı olan, hiç bozulmayan, dürüst adam pozundaki Amerika, başka görüşlerin, başka hükümet sistemlerinin de bazen kendilerine göre dürüst olabileceğini reddeden inancı. İtibarsız kukla rejimleri inatla desteklemesi, muhalif olanları çamura bulayan aynı ağızdan çıkma, her zaman hazır özgürlük lafları, kaypak sözler ve fazlası, çok daha fazlası. Konuşmak üzereydi. Hırsla vahşice kendini topladı. Bazen diye düşündü, konuşmamak da bir devlet yöneticisi için hünerdir. Hatalar hiçbir zaman tek taraflı olmazdı. Amiral Rapoport'un söyledikleri de rahatsızlık verecek kadar doğruydu. Ayrıca Rapoport her şey olabilirdi ama bir aptal asla. Başbakan birden sanki sahneye bir oyun konmuş ve bunda rol almış gibi hissetti kendini. Kendine hakimiyetini kaybettirmek için amiral tarafından ustaca planlanmış kasıtlı bir kışkırtma olup olmadığını merak etti. Belki evet, belki hayır. Ama bağırıp çağırmakla hiçbir amaca ulaşamazdı. Esas konuyu gözden uzak tutmamakta kararlıydı. Diğerlerini görmezlikten gelerek başkana hitap etti. ''Şunu iyice belirtmek istiyorum Tyler'' dedi sakin bir sesle. ''Alaska hakkındaki teklif kabul edilmezse iki hükümet arasında bir anlaşmaya varılamaz.'' ''Jim, bunun imkansız olduğunu anlamanız gerekir.'' Başkan soğukkanlı, kontrollü ve her zamanki gibi kendinden emindi. Ama sağ elinin parmaklarının masanın üstünde hızla trompet çaldı, Howden'ın gözünden kaçmadı. ''Bunu unutamaz mıyız? Diğer şartlar üzerinde konuşalım. Belki Kanada'nın yararına daha birçok şeye karar verebiliriz.'' Hayır, Howden azimle başını salladı. ''Her şeyden önce ben durumu bu kadar imkansız bulmuyorum. Hem ayrıca da ya Alaska'dan bahsederiz ya da hiçbir şeyden.'' Şimdi iyice inanmıştı. Kendini kaybetmesi için onu özellikle tahrik etmişlerdi. Tabii karşı taraf bu planında başarılı olsa bile bir şey kazanmış olmayacaktı. Ama yine de kendisi teklifini kabul etmezlerse nereye kadar dayatabileceğini belli etmişti böylece. Başkan ise böyle ufak bir imayı bile gözden kaçırmayacak kadar işine alışık ve düzenbazdı. Başbakan hafifçe uzun burnunun ucunu ovuşturdu. ''Bizim kararlaştırdığımız şartları size bildirmek isterim.'' dedi. ''Her şeyden önce Alaska'da birlikte yöneteceğimiz bir serbest seçim olacak ve oylar yalnız evet ve hayırı kapsayacak.'' ''Asla kazanamazsınız.'' dedi başkan. Ama kalın sesi eski oranla daha az emin çıkıyordu. Howden görüşmenin yönetiminin birden anlaşılmaz şekilde kendisine geçtiğini hissetti. Arthur Lexington'ın sabah söylediklerini hatırladı. En basit şekilde bir pazarlık söz konusu. Verdireceğimiz imtiyazlara da Amerika'nın ihtiyacı, hem çok ihtiyacı var. Açıkçası kazanacağımızdan hemen hemen eminim dedi Howden. Kampanyamızı da kazanmak niyetiyle yapacağız. Alaska'da hep Kanada taraftarlığı vardı. Son zamanlarda bu iyice arttı. Ayrıca belki de siz bunun farkında değilsinizdir ama eyalet olma fikri çekiciliğini kaybetti. Onlara umdukları kadar yardımcı olamadınız ve şimdi orada yalnız kaldılar. Eğer Alaska'yı alırsak iki hükümet merkezli bir yönetim şekli uygulayacağız. Juneau'yu veya Anchorage'ı Kanada'nın ikinci başkenti yapacağız. Alaska'nın artık kendini yalnız hissetmesini önleyeceğiz. Özür dilerim dedi başkan kısaca, bütün bunları kabul edemem. Howden en büyük kozunu şu sıra oynaması gerektiğini biliyordu. Belki dedi alçak sesle, bu konudaki ilk yanaşmanı Kanada'dan değil de Alaska'dan geldiğini söylersem bana daha çok inanırsınız. Başkan ayağa kalktı. Gözlerini Hovden'a dikmişti. Lütfen ne demek istediğinizi açıklayınız. 2 ay önce diye açıkladı başbakan, yetkili bir grup Alaskalı'nın sözcüsü gizli olarak bana başvurdu. Bugün benim size yapmış olduğum teklif o zaman onun bana yaptığı tekliftir. Başkan yazıhanesinin arkasından çıkmıştı. Yüzü Holden'inkine yakındı. Adları dedi. Sesi inançsızlık doluydu. Adlarını bilmem gerekiyor. Arthur Lexington tek bir yaprak çıkarttı. Başbakan bunu alarak başkana geçirdi. İşte adları. Okurken başkanın yüzünde kuşku dolu bir ifade belirdi. Sonra listeyi Amiral Rapoport'a geçirdi. Çalışmayacağım. İlk kez kelimeler ağzından tereddütle çıkıyordu. Bu adların ve haberin bir şok etkisi yaptığını sizden saklamaya çalışmayacağım. Hovden sessizdi, bekliyordu. Farz edelim ki, dedi başkan yavaşça, halk oyuna başvurulduğunu ve kaybettiğinizi farz edelim. Daha önce de söylediğim gibi bunu ummuyoruz. Bazı tekliflerimiz tıpkı sizin birleşme teklifiniz gibi çok çekici. Kendiniz de Kuzey Amerika Birliği ve savunmasını evet oyu vermeye zorlayacaksınız. Bunu yapacak mıyım? Kaşları havaya kalkmıştı. Evet Tyler, dedi Hovden azimle, bu anlaşmamızın bir bölümü olacak. Ama bununla bile kaybedebilirsiniz, diye diretti başkan. Oylar hayır çıkabilir. Pek tabii, eğer bu olursa kararı kabul edeceğiz. Kanadalılar kaderi kendilerinin çizdiğine de inanırlar. Bu takdirde birleşme ne olacak? Bu iş birleşmeyi etkilemeyecek, dedi James Hovden. Alaska veya hiç olmazsa halk oyuna başvurma vaadiyle Kanada'daki seçimi kazanıp birleşme anlaşması için yetki alabilirim. Halk oyuna sonradan başvurulacak ve bunun sonucu ne olursa olsun bir kere verilen sözden geri dönülemeyecek. Peki. Başkan yüzünden hiçbir şey okunmayan Amiral Rapoport'a bir göz attı. Sonra yüksek sesle düşünüyormuş gibi konuştu. Buna hükümetin birlikte karar vermesi gerekiyor. Eğer kongreye sunarsam sanırım bu şartlar tartışmayı mümkün kılacak. Size kongrenin desteği hakkında kendi söylediklerinizi hatırlatabilir miyim, dedi Hovden alçak sesle. Sanırım bunlar şöyleydi. Benim isteyip de kabul ettiremeyeceğim hiçbir kanun yok. Başkan yumruğunu avucunun içine indirdi. Allah kahretmesin Jim, insanın kendi sözlerini kendisine karşı kullanmakta çok ustasınız. Sizi uyarmam gerekiyor başkanım, dedi Arthur Lexington rahat bir tavırla. Bu bay bütün söylenenleri bir ses alma aracı gibi beynine kaydeder. Bazen bizim de sinirimize dokunuyor. Öyle olduğuna inanırım. Jim, size bir soru sormama izin veriniz. Lütfen sorun. İstediğinizi elde edeceğiniz inancı nereden geliyor? Birleşme anlaşmasına ihtiyacınız var, bunu da biliyorsunuz. Evet, dedi James Hovden, sanırım öyle. Ama açıkça söylemek gerekirse buna sizin daha çok ihtiyacınız olduğuna inanıyorum. Ve sizin de söylediğiniz gibi önemli olan zamandır. Küçük odada bir sessizlik oldu. Başkan derin bir soluk aldı. Amiral Rapoport omuz silkip başını çevirdi. Farz edelim, sadece farz edelim ki, dedi başkan alçak sesle, kongrenin onayına sunmak üzere sizin şartlarınızı kabul ettim. Bunu ne şekilde duyurmayı düşünüyorsunuz? Avam kamerasında 11 gün sonra yapılacak bir açıklamayla. Yeni bir sessizlik. Anlatabiliyor muyum? Sadece farz ediyorum. Kelimeler ağzından uysallıkla ağır ağır çıkıyordu. Ama eğer bu olursa toplanan kongre önünde yapacağım açıklamanın sizinkinin eşi olması zorunluluğu var. İki açıklamanın da saniyesine kadar uyması gerektiğinin farkındasınızdır. Evet, dedi Hovden. Kazandığını biliyordu. Ağzında zafer tadı vardı. 3. Kısım. Vanguard'daki özel kabinde yeni gri mavi elbisesi ve çekici gri saçlarına dikkatle tutturulmuş kadife şapkasıyla çok şık olan Margaret Hovden, el çantasının içindekileri koltuğunun önündeki küçük okuma masasının üstüne boşaltmıştı. Az miktardaki buruşmuş Amerikan ve Kanada paralarını bir yana ayırarak bir gün önceki Toronto Daily Star gazetesinin baş sayfasına kendini vermiş olan kocasına bir göz attı. 15 dakika önce başkan yardımcısının ve Amerikan donanmasının şeref üyelerinden birinin de katıldığı uğurlama töreninden sonra özel uçak Washington'dan havalanmıştı. Şimdi parçalanmış bulut kümelerinin üstünden sabah güneşinin ışığı içinde dümdüz kuzeye, Ottawa'ya ve evlerine doğru uçuyorlardı. Biliyorsun dedi Holden sayfaları çevirerek, baş yazarların başa geçip ülkeyi yönetmelerine neden izin vermediğimizi sık sık merak etmişimdir. Her şey için bir çözüm yolu buluyorlar. Ama tabii diye düşündü. Ülkeyi onlar yönetirse bu sefer baş makaleleri kimin yazacağı sorun ortaya çıkacak. Niçin sen olmayasın dedi Margaret. Kağıt paraları daha önceden saymış olduğu küçük bozuk para yığınının yanına koydu. Belki bu şekilde daha çok birlikte oluruz. Ben de yolculuklarda vakit doldurmak için alışverişe çıkmak zorunda kalmam. Tanrım korkarım çok müsrif davranmışım. Holden istemeyerek sırıttı, gazeteyi bırakarak sordu. Ne kadar? Margaret saydığı parayı faturaların ilişik olduğu listeyle karşılaştırdı. Üzüntüyle cevap verdi. Hemen hemen $200. Hafifçe itiraz etmek üzereyken Margaret'e en son mali derdini açıklamamış olduğunu hatırladı. Hem para nasıl olsa harcanmıştı. Şimdi üzülmenin ne yararı dokunurdu? Ayrıca Margaret'i hep endişelendiren gelirleri konusundaki tartışma için şimdi harcamaya hazır olduğundan çok daha fazla güç gerekiyordu. Bunun yerine benden gümrük almazlar ama senden alırlar dedi. Onun için $200 gümrüksüz geçirebilirsin ama diğerlerini açıklayıp vergi ödemen gerekiyor. Hayır ödemeyeceğim diye bağırdı Margaret. Bu senden duyduğum en saçma söz. Eğer sen üstelemezsen gümrükçülerin asla yanımıza yaklaşmayacaklarını çok iyi biliyorsun. Bazı imtiyazların var, niye bunları kullanmayasın? Sanki bir içgüdüyle elini geri kalan küçük dolar yığınının üzerine kapadı. Şekerim dedi Holden sabırla, birçok yere aynı konuyu tartışmışlardı. Bu tür konularda ne düşündüğümü biliyorsun. Kanunun sıradan bir yurttaştan beklediği gibi davranmam gerektiğine inanıyorum. Yanakları kızaran Margaret, benim bütün bildiğim pek çocukça davrandığındır dedi. Belki öyle diye üsteledi başbakan kibarca. Yine de bunun böyle olmasından hoşlanıyorum. Yine daha derin bir açıklamaya girişme ihtiyacını hissetti. Çoğu Kanadalı'nın şu veya bu gelişinde gümrükten geçerken yaptığı küçük dolandırıcılıkları da kapsayan, küçük düzenbazlıklardan bile kaçınan, acı verecek kadar namuslu olmak gerektiği yolundaki görüşünü tekrarladı. Ayrıca kendisi gibi insanların böyle küçük masum suçlarla toplumsal hayatta baş aşağı gelmelerinin ne kadar kolay olduğunu hep fark etmişti. Özellikle muhalif partiler arasında her zaman sonradan gazetelerin neşeyle bahsedeceği en ufak bir ayak sürtmesini bekleyen önemsiz insanlar vardı. Başka bir durumda sadece dudak bükülüp geçilecek küçük suçlar yüzünden politikacıların siyasi hayattan uzaklaştırıldıklarını, lekelendiklerini görmüştü. Yıllarca ceplerini halkın parasıyla doldurup sonra sırf dikkatsizlikten önemsiz bir şey için yakalananlar da vardı. Gazeteyi katlayıp yerine bıraktı. Bu sefer gümrük ödemek seni üzmesin hayatım. Pek yakında vergi ve gümrük işlemleri ortadan kalkabilir. Evvelki akşam Margaret'e birleşme anlaşmasının ana hatlarını anlatmıştı. Peki dedi karısı, zaten buna üzülmüyorum. Her bakımdan bu kadar yakın olan iki ülke arasında bunca işlem olmasını, çantaların açılıp eşyaların gösterilmesini her zaman için çok saçma bulmuşumdur. Holden gülümsedi ama Margaret'e birleşme anlaşmasının bu kadar elverişli şartlarla imzalanmasını sağlayan Kanada'da vergilerin tarihi konusunda bir konferans vermeye karar verdi. Rahat yumuşak koltuğuna gömülerek gerçekten elverişli şartlar diye düşündü. Son 24 saatten bu yana sık sık olduğu gibi James Holden bir kere daha Washington görüşmelerinde sağladığı su götürmez başarıyı hatırladı. Tabii sonunda bile Başkan Alaska hakkındaki isteği açıkça kabul etmemişti. Ama Alaska'da halk oyuna başvurulması istenecekti. Holden bundan emindi. Bu fikri kabul etmek için tabii zaman gerekiyordu. Başta bu teklif, önce başbakanın da düşündüğü gibi, Washington'a küstah ve imkansız gelecekti. Ama dikkatle düşünüldüğünde bu şart, Kanada'nın pek çok katkıda bulunacağı birleşmenin akla yatkın mantıklı bir uzantısıydı. Alaska'daki halk oylamasına gelince şimdiden sahip olduğu destek de göz önünde tutulursa, Kanada evet dedirtmek için şartları o kadar çekici hale getirebilirdi ki asla reddedilemezdi. Ayrıca da önceden yeni rejim altında yaşamak istemeyen Alaska devlet başkanlarına cömertçe para teklif edecekti. Ama çoğunun kalmaya razı olmasını diliyordu. Nasılsa birleşme kabul edilince Alaska, Kanada ve diğer Birleşik Amerika eyaletleri arasındaki sınırlar sadece hayali olacaktı. Alaska için tek fark Kanada yasaları ve yönetiminin ülkeye hakim olmasıydı. Başkanın sözünü etmediği bir önemli ihtimalde mahvolması beklenen Kanada'nın savaşı atlatabileceği ve birleşme anlaşmasındaki ortağından daha güçlü ve büyük bir hale gelebileceğiydi. Ama bunu ve bunun yapacağı etkiyi ancak zaman gösterebilirdi. Kuzeye doğru uçan Vanguard'ın ön motorları inledi. Pencereden dışarı bir göz atınca hala yeşil tarlaların üstünde uçmakta olduklarını gördü. ''Neredeyiz Jamie?'' diye sordu Margaret. Saatine baktı. ''Şimdiye kadar Maryland'den çıkmış olmamız gerek. Sanırım Pensilvanya üzerindeyiz. Bundan sonra yalnız New York eyaleti var. Oradan eve birkaç dakikamız kalıyor.'' ''Dilerim Ottawa'da kar yağmıyordur.'' dedi Margaret faturaları ve paraları kaldırarak. ''Soğuğa yavaş yavaş alışmak istiyorum.'' Alayla, benim de yavaş yavaş yapmayı istediğim şeyler var diye düşündü Holden. Aslında ağırdan alarak halkı birleşmeyi desteklemeye, hissettirmeden zorlaması gerekiyordu. Ama zamanları azdı. Acele harekete geçip işi oluruna bırakacaktı. Neyse ki vaat edecekleri epeyce çoktu. Alaska ile ilgili anlaşma, ayrıca diğer önemli imtiyazlar parlamentoya ve seçmenlere açıklanabilecek kadar çekiciydi. Açıklanması bile gerekmeyen çağın sürüklediği durumla birleşince seçimi kazanacağından ve birleşme için yetki alacağından emindi. Bu iş için zaman da çok uygundu. 10 veya 5 yıl önce Kanadalılık ve milliyetçilik akımı doruğundayken yapılacak herhangi bir birleşme teklifi hiç düşünmeden reddedilirdi. Ama o zamandan bu yana milli duygular değişmişti. Tabii Bonner Dates'in yönettiği muhalefet ele geçirebileceği her silahla saldıracaktı. Ama onları yenebilirdi, buna emindi. Bugünlerde aşırı milliyetçiliği herkes asıl anlamıyla kavruyordu. Tehlikeli bir kendine tapınma. Tehlikeli çünkü bir süre için bu Kanada'yı en güçlü dostundan ayırıp düşman bir dünyaya itmişti. Şimdi kültür, ideal, insanlık ve sevgi bağları gitgide artan bir oranda açıkça kuzeye ve güneye yayılıyordu. Bunun nedeni insanların Birleşik Amerika'yı eleştirmekten vazgeçmesi değildi. Tersine Birleşik Amerika sık sık dostları ve hayranları için bir üzüntü kaynağı oluyordu. Ama hiç olmasa bütün hoş görülen kusurlarının altında dünyanın birçok yerlerindeki kötü niyetin tersine genel bir dürüstlük vardı. Margaret Star'ı almış ve açmıştı. ''Aa bak, fal var Jamie. Kendininkini okudun mu?'' Başını çevirip sinirli bir cevap verdi. ''Hayır, senin de boyuna aynı konuyu açmamanı diliyorum.'' Margaret'in ona daha önceki tartışmalarının intikamını almak için mi eziyet ettiğini merak etti. Son zamanlarda ilişkileri biraz gerginleşmişti. Belki çok seyrek olarak bir araya geldiğimizden dolayı diye düşündü. Son defa uzun uzun ne zaman konuşmuşlardı? Ha evet, hükümet konağındaki olayın akşamı. Margaret'le daha çok ilgilenmesi gerektiğini düşündü. Ama bütün mesele günün saatlerinin çok az, yalnız kendisi tarafından yapılabilecek önemli işlerin de çok fazla olmasıydı. Belki şimdi yapması gereken hazırlıklar bittiğinde daha fazla zamanı olurdu. Bu ne kadar kötü, karmakarışık şey. Margaret gazeteyi öfkeyle ışırdattı. ''Gerçekten Star şu veya bu türden suçlamalarla fevkalade işler gördüğünü sanıyor. Üstelik bu gibi namussuzlukları her gün basıyorlar.'' ''Belki bundan utanıyorlardır.'' dedi kocası. ''Ama gazetenin satışına faydası dokunuyor. Onun için okumak isteyenlerin dışındakilerin fark etmeyeceğini umarak arkaya koyuyorlar.'' ''Dinle, senin bugünkü falın Jamie, yay burcu.'' Margaret gazeteyi ışığa tutarak dikkatle okudu. Venüs'ün önemli ve elverişli etkisi, gösterdiğiniz çabalar hakkında kuşkuya düşmeyin, bunlar çok iyiydi, daha da ilerleyecek. Devam edin ve kendinize olan güveninizi kaybetmeyin. Ama büyüyen bulutlara dikkat. Gazeteyi bıraktı. Ne kadar saçma, ne kadar büyük bir saçmalık. Evet dedi James Howden, gerçekten öyle, yine de çok garip diye düşündü. Bir kere daha buluttan bahsedilmesi. Ne zamandı? Tam 1,5 hafta önce bir elin avucundan büyük olmayan buluta dikkat edin. Bu cümle kutsal kitaptan alınma değil miydi? Denizden küçük bir bulutun yükseldiğini gören Eliyah'ın hikayesi. Daha sonra bir melek ona dokunmuş ve o kralları yenmişti. Bundan da sonra Şeria'nın sularını bölmüş, alevler içinde bir at arabasıyla cennete yükselmişti. Ama Eliyah için bulut bir güç simgesiydi. Kendisi için de böyle miydi, yoksa bir ihtar simgesi mi? Hangisi? Birden yaşlı Mrs. Zeller'in sözlerini hatırladı. Madison Hall'da mahkemeye çıktıkları gün, ''Ben yay burcunda doğmuşum hayatım, göreceksin.'' ''Jamie'' dedi Margaret sert bir sese. ''Ne var?'' Çabucak kendini topladı. ''Demin ne düşünüyordun?'' Hiçbir şey diye yalan söyledi. Zihnimin düğmesini kapatmıştım. Birkaç dakika sonra Margaret, ''Kaptan pilot Galbraith beni uçuş kabinine davet etmişti.'' dedi. ''Gitsem iyi olacak.'' Kocası başını salladı. ''Lütfen git ve bu yolculuk için benim tarafımdan özür dile.'' Kabinedeki duvar saatine göz attı. ''Sanırım sen gidince genç profesörü görsem iyi olacak. Son 2 gündür şu veya bu nedenle patlıyor.'' Yanlarında şu sıra öndeki bölümde oturan 3 bakan ve kendi yardımcılarının bulunmasına rağmen Başbakan Washington'da Arthur Lexington dışında diğerleriyle çok az ilgilenebilmişti. Peki dedi Margaret, onu buraya gönderirim. 27. ayrımın sonu. Sayfa 271.